Ayrım 48.
Ruhundaki bu çalkalanma inancının güçlü olmasındandı daha çok. İnancı güçlüydü ya, ona acı veren bir kuşku sarmıştı içini gene de. Öyle ki yıllar sonra bile Alyosha o günü yaşamının en sıkıntılı, acı günü olarak adlandırıyordu. Karşıma çıkıp şöyle sorsalar bana, gerçekten de bütün bu acısının, kederinin tek nedeni, Zosima dedenin ölüsünün bir mucize yaratacak yerde, tam tersine zamanından önce bozulup kokmaya başlaması mıydı? Hiç çekinmeden hemen şöyle yanıt veririm. Evet, gerçekten de tek neden buydu. Yalnız okuyucumdan bir dileğim olacak. Kahramanımın temiz yüreğine girmek için pek acele etmesin. Onun adına özür falan dilemeye de niyetli değilim. Saf inancını temize çıkarmak için genç yaşını ya da okuldaki küçük başarılarını ve benzeri ve benzeri de öne sürmeyeceğim. Hatta tam tersini yapacağım bunun. Kesin bir dille kahramanımın yaratılışına, yürek temizliğine sonsuz saygım olduğunu söyleyeceğim. Hiç kuşku yok ki yüreğinin izlenimlerine kendini bırakmayan, ateşli değil ılık sevebilen, inanç dolu olsa bile gönlünü düşünerek kaptıran, yaşına göre mantıklı, bu yüzden de ucuz, bir sevgiyle bağlanan başka bir genç, ne yalan söyleyeyim, benim delikanlının başına gelenlerden kendini kurtarabilirdi. Ama doğrusunu söylemek gerekirse, bazı durumlarda kişinin mantıksız olsa bile yüce bir sevgiden doğan bir tutkuya kendini bırakması, bırakmamasından daha saygıdeğer bir davranıştır. Hele gençlikte çok daha saygıdeğer olur bu davranış. Çünkü her zaman mantığının sesini dinleyen bir genç sağlam kumaş değildir. Değeri de yoktur böylelerinin. Ben böyle düşünüyorum işte. Belki bu sözüm üzerine mantık sahibi okuyucularım ama diye bağıracaklardır. Her genç de böylesine bir bağnazlığa inanamaz. Öyleyse sizin delikanlıyı ölçü olarak alamayız. Gene şöyle yanıt vereceğim buna. Evet, delikanlım inanıyordu, yürekten, bütün varlığıyla inanıyordu. Ama gene de onun adına özür dilemeyeceğim. Bakın ne diyeceğim. Gerçi yukarıda, belki biraz da acele ederek, durumu açıklamayacağımı, özür dilemeyeceğimi, kahramanımı temize çıkarmaya çalışmayacağımı söyledim ya, öykümün anlaşılabilmesi için bazı açıklamalar yapmanın zorunlu olduğunu görüyorum. Önce şunu söyleyeceğim. Alyosha için önemli olan mucizenin olmaması değildi. Böylesine saçma bir şeyi aklının ucundan bile geçirmemişti. İnancının doğruluğundan emin olmak için mucizenin gerektiğini de düşünmüyordu. Hele bunu hiç. Daha önceden içinde yer etmiş bir düşüncesinin öteki düşüncelerin üzerine çıkması için mucizenin zorunlu olduğunu da sanmıyordu. Hayır, hayır. Gözlerinin önünde bir insan hayali, öylesine sevdiği, saydığı Aziz'in, Zosima dedesinin hayali vardı. Genç, temiz yüreğinde gizli, herkese, her şeye karşı sevgisi bir yıldan beri birikiyor, çoğalıyor. Belki de yanlış bir biçimde oluyordu bu. Sadece bir kişi de, Hakk'ın rahmetine kavuşan Zosima dedesinde toplanıyordu. Doğrusu uzun zamandan beri bir ülkü, eşsiz bir ülküydü onun için Zosima dede. Öyle ki gençlik duyguları bu ülküden başka hiçbir şeye yönelemezdi, yönelememişti de. Daha bir gün önce öylesine merak ettiği ağabeyi Dimitri'yi, o kötü günde hepten unuttuğunu sonraları anımsıyordu. Yine bir gün önce öylesine istemesine karşın, İlyushacığın babasına 200 rubleyi götürmeyi de unutmuştu. Ama gene söylüyorum, mucize falan beklediği yoktu. Yalnızca bozulduğuna inandığı, bu yüzden de yüreğini derinden yaralayan yüce adaletin yerine gelmesini istiyordu. Bu adalet, Alyosha'nın umutlarında, olayların akışının da zoruyla, hemen saygıdeğer önderinin cesedinden beklenilen bir mucize tutkusuna dönüşmüşse ne çıkar bundan? Ne var ki manastırda herkes, Alyosha'nın düşüncesine saygı duyduğu kimseler bile, söz geldi mi Peder Paisi de bunların arasındaydı, böyle düşünüyordu aslında. Alyosha da hiç kuşku etmeden herkes gibi bu bekleyişe bırakmıştı kendini. Manastırda geçirdiği bir yıl içinde bu bekleyiş iyice yer etmişti içinde. Ama tutkuyla beklediği mucize değil, adaletti, adalet. Dünyada herkesten üstün tutulmasının gerektiğine bütün varlığıyla inandığı insan, hakkı olan üne ulaştırılacak yerde birden küçük düşürülmüş, rezil edilmişti. Niçin? Kim vermişti bu kararı? Kim böyle düşünebilir, karar verebilirdi? Alyosha'nın deneyimsiz, bakire yüreğini birden ezen sorular bunlardı işte. Azizlerin azizi bir insanın böylesine beyinsiz, böylesine değersiz bir sürünün eğlencesi olmasını öfkeyle, hatta yürekten bir öfkeyle karşılamamak elinde değildi. Varsın mucize falan olmasındı. Tüm bekleyişler boşa çıksındı. Ama bu rezalet niçin olmuştu? İçleri çıfıt çarşısı rahiplerin söylediği gibi niçin zamanından önce başlamıştı bozulma? Peder Ferapont'la beraber öyle kurula kurula sözünü ettikleri bu işaretin nedeni neydi? Böyle konuşmaya hak kazandıklarına niçin inandırmışlardı kendilerini? Tanrı'nın adaleti, kutsal parmağı neredeydi? En gerektiği anda diye düşünüyordu Alyosha, Tanrı kendini de doğanın kör, dilsiz, amansız yasalarına tutsak etmek istercesine niçin saklamıştı kutsal parmağını? Alyosha'nın yüreğini sızlatan buydu işte. Yukarıda da söylediğim gibi, dünyada en çok sevdiği, saydığı insanın küçük düşürülmesinin, rezil edilmesinin de önemi büyüktü elbette. Varsın delikanlımın bu homurdanması anlamsız, mantıksız bir davranış olsun. Ama üçüncü kez yineliyorum. Bunun da anlamsız bir davranış olduğunu kabul ediyorum. Delikanlımın böyle bir anda pek akıllıca davranmadığına sevindim. Çünkü aklı başında bir insan akıllıca davranmaya çok fırsat bulur. Kişinin yüreğini sevgi böyle bir anda doldurmaz da ne zaman doldurur? Sırası gelmişken Alyosha için öylesine önemli, o bir dakikada aklında belirmesiyle kaybolması bir olan tuhaf bir şeyden de söz etmeden geçmeyeceğim. Bu şey Alyosha'nın dün ağabeyi Ivan'la konuşmasının, hiç unutamadığı konuşmasının anısıydı. Özellikle şimdi pek canlıydı bu anı. Ah, ruhundaki temel inançlardan biri sarsılmış değildi aslında. Tanrısını seviyor, bir an homurdandıysa da bütün ruhuyla inanıyordu ona. Ama ağabeyi Ivan'la dünkü konuşmasının ona acı veren bulanık bir izlenimi kıpırdamaya başlamıştı içinde, ısrarla dışa taşmak istiyordu. Hava iyice kararmıştı. Keşişhaneden manastıra gitmek üzere ayrılan Rakit'in çam korusunda bir ağacın altında uyuyor gibi hiç kıpırdamadan yatan Alyosha'yı gördü birden. Yanına yaklaşıp, ''Burada mısın Alexey?'' diye seslendi. Yoksa, şaşırmıştı Rakit'in, tümcesinin sonunu getirmeden sustu. ''Yoksa o kadar mı üzüldün?'' diye sormak istemişti. Alyosha başını kaldırıp bakmadı ona ama Rakit'in onun hafifçe kıpırdamasından, sesini duyduğunu, ne demek istediğini anladığını hemen anladı. ''Ne oldu sana?'' Şaşkınlığı hala geçmemişti ya, yüzünde alaylı bir gülümseme belirmeye başladı. ''Bak, iki saattir seni arıyorum, birden kayıplara karıştın. Söylesene, ne yapıyorsun burada? Bir acayipleştin. Başını kaldır da yüzünü göreyim bari.'' Alyosha başını kaldırdı, doğrulup oturdu, sırtını ağaca dayadı. Ağlamıyordu ama yüzünde derin bir acı anlatımı, bakışında öfke vardı. Rakitine değil, yana bakıyordu. ''Bak, ne diyeceğim sana Alexey, yüzün pek değişmiş. Herkesin dilinde olan yüzünün o uysal, yumuşak anlatımı kaybolmuş. Birisine mi kızdın, ne oldu, kim sıktı canını?'' Alyosha hala Rakit'ine bakmadan bitkin bir tavırla kolunu sallayarak "bırak" dedi. "Oo, bak hele. Öteki ölümlüler gibi sen de bağırmaya başladın demek. Bir melek olan sen bağırıyorsun ha? Doğrusunu söyleyeyim, çok şaşırttın beni Alexeyciğim. Oysa burada olup bitenlerin hiçbirine şaşmıyordum hanidir. Aklı başında bir insan sanıyordum seni." Alyosha sonunda baktı ona ama hala ne söylediğini anlayamıyormuş gibi dalgın bir bakıştı bu. Rakit'in gene içten bir şaşkınlıkla bağırdı. Senin ihtiyar kokmaya başladı diye mi üzülüyorsun? Ölünce mucizeler yaratacağına gerçekten inanıyor muydun? Alyosha öfkeyle inanıyordum diye haykırdı. İnanıyorum, inanmak da istiyorum, inanacağım da. Daha bir soracağım var mı? Yok canım, yok. Tüh kör şeytan. Bu devirde 13 yaşında bir okullu bile inanmaz buna. Neyse canım. Sen de Tanrı'na küstün, baş kaldırdın hemen öyle mi? Hak ettiğin rütbeyi vermemişler, bayramda nişan takmamışlar gibi. Ah sizler yok musunuz? Alyosha gözlerini kısarak uzun uzun baktı Rakitin'e. Bakışlarında bir şeyler parladı birden. Ama Rakitin'e duyduğu öfkeden değildi bu. Alyosha birden anlamlı anlamlı gülümsedi. Tanrıma baş kaldırdığım falan yok. Yalnızca onun dünyasını benimsemiyorum. Rakitin bu yanıt karşısında bir an düşündü. Ne demek bu onun dünyasını benimsememek? Cevher yumurtladın gene. Alyosha karşılık vermedi. Yeter artık saçmaladığımız. Şimdi öze gelelim. Yemek yedin mi bugün? Anımsamıyorum. Yedim galiba. Pek bitkinsin, yüzünden belli. Toparlanman için yemelisin. Dökülüyorsun. Öyle ya, gece de uyumadın. Duydum toplantınız varmış. Peşinden de bunca telaş, sıkıntı iyice bitirmiştir seni. Midene bir parçacık kutsal ekmekten başka bir şey girmediği belli. Cebimde biraz sucuk var. Kentten gelirken ne olur ne olmaz diye almıştım yanıma. Ama sen sucuk yemezsin sanırım. Ver bakayım. Vay canına, demek öyle ha. Demek zincirleri kopardın. Pekala canım, bu fırsat kaçmaz. Bana gidelim. Ben kendi hesabıma birkaç kadeh vodka yuvarlamak istiyorum. Öyle yorgunum ki. Vodka içmeye yoksun sanırım. O kadar ileri gidemezsin. Var mısın yoksa? Ona da varım. Rakitin şaşkın şaşkın baktı Alyosha'nın yüzüne. Bak hele, inanılacak şey değil bu kardeşim. Hadi neyse, sucuğa da vodkaya da hayır dediğin yok. Pek hoş bir şey bu. Akıllı çocuksun. Kaçırılacak fırsat değil bu. Hadi yürü. Alyosha ağır ağır doğruldu yerinden. Rakitin'in arkasından yürüdü. Abin Vaneçka görseydi bunu ne şaşırırdı. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Abin Ivan Fyodorovich bu sabah Moskova'ya gitti. Biliyor muydun bunu? Alyosha ilgisiz bir tavırla biliyordum dedi. O anda birden ağabeyi Dimitri'yi anımsadı. Artık bir dakika bile erteleyemeyeceği önemli bir işi, bir görevi, ürkünç bir ödevi olduğunu anımsadı hemen. Ama bunun da bir etkisi olmadı üzerinde. Ağabeyini de görevini de unutuverdi bir anda. Ama sonra uzun süre aklından çıkmadı bu Alyosha'nın. Ağabeyciğin Vaneçka bir keresinde benim yeteneksiz bir liberal salak olduğumu buyurmuştu. Sen de bir keresinde kendini tutamadın, namussuz olduğumu vurdun açığa. Olsun, şimdi sizin ne denli, yetenekli, dürüst olduğunuzu göreceğim. Rakitin bunu kendi kendine mırıldanarak söylemişti. Tüh, beni dinle. Gene yüksek sesle konuşmaya başlamıştı. Manastıra girmeden patikadan doğruca kente gidelim. Önce Hohlakovalara uğramam gerekiyor. Düşün bir kez. Olanı biteni yazdım ona. İnanır mısın, kurşun kalemle hemen bir not karalayıvermiş bana. Bu kadın notlar yazmaya bayılıyor. Zosima dede gibi saygıdeğer bir din adamından böylesine bir davranış beklemediğini yazıyor. Evet, davranış diyor. O da pek kızmış. Hepiniz de öyle. Rakitin birden durdu. Alyosha'yı da omuzundan tutup durdururken dur diye haykırdı. Bak ne diyeceğim sana. Birden aklına gelen parlak düşüncenin etkisi altında heyecanla bakıyordu Alyosha'nın gözlerinin içine. Gerçi gülümsüyordu ya, aklına gelen bu yeni düşünceyi açığa vurmaktan çekinir gibiydi. Alyosha'daki bu beklenmedik ruhsal değişikliğe öylesine inanamıyordu hala. Sonunda ürkek bir tavırla, ''İyisi mi, seninle nereye gidelim biliyor musun Alyosha'cığım?'' diye sordu. ''Nereye istersen fark etmez benim için.'' Rakitin ürkek bir bekleyiş içinde bütün bedeni titreyerek sonunda ''Grushenka'ya gidelim ne dersin?'' diye sordu. ''Gelir misin?'' Alyosha bekletmeden durgun bir karşılık verdi. ''Gelirim.'' Bu yeni düşüncesinin böylesine rahat, çabuk kabul edilmesi, Rakitin için o denli beklenmedik bir şeydi ki, neredeyse bir adım geri sıçrayacaktı. Şaşkın, "Ya!" diye bağırdı. Ama hemen toparlandı, Alyosha'nın koluna yapıştı, çabuk yürümesi için çekeleyerek patikaya saptırdı onu. Bu kararlılığının kaybolmasından çok korkuyordu. Sessizce yürüyorlardı. Rakitin konuşmaya bile korkuyordu. Bir ara, "Çok sevinecek, çok!" diye mırıldandı. Ama gene sustu. Aslında Grushenka sevinsin diye götürmüyordu Alyosha'yı oraya. Açık göz bir insandı Rakitin, çıkarı olmayan bir işe girişmezdi. Bu keresinde iki çıkarı vardı. Önce öc alacaktı, yani çoktan beri hayal ettiği olaya, kutsal bir insanın rezil olmasına, daha doğrusu Alyosha'nın kutsallıktan günahkarlığa düşmesine tanık olacaktı. Sonra onun için hayli önemli maddi bir çıkarı söz konusuydu. Bundan aşağıda söz edeceğim. Kötü bir sevinçle şöyle geçiriyordu içinden. Demek böyle bir dakikacık yakalayabildik. Kaçırmayalım bu fırsatı, sıkı yakalayalım. Çok işimize yarayacak çünkü. 3. Bir baş soğan. Grushenka katedral alanı yakınlarında kentin en işlek caddesinde oturuyordu. Morozova adında dul bir tüccar karısının avlusundaki küçük ahşap evi kirayla tutmuştu. Morozova'nın kendi oturduğu evi eski, kaba görünüşlü, iki katlı taş bir yapıydı. Yaşlı ev sahibesi pek genç sayılamayacak iki kız yeğeniyle yalnız oturuyordu bu evde. Avludaki küçük evi kiraya vermeye hiç gereksinimi yoktu. Sırf akrabası Grushenka'nın koruyucusu tüccar Samsonov'un hatırını kırmamak için genç kıza evi kiraya verdiğini 4 yıl önce herkes biliyordu. Söylentilere bakılırsa kıskanç ihtiyar gözdesini Morozova'nın evine yerleştirirken ev sahibesinin yeni kiracısının davranışlarına göz kulak olacağını düşünmüştü. Ama göz kulak olmanın gereksiz olduğu çabuk anlaşıldı. Öyle ki sonunda Morozova Grushenka ile pek seyrek görüşmeye başladı. Daha sonra ise iyice kendi haline bıraktı onu. İhtiyarın ilden 18 yaşında, ürkek, sıkılgan, ince yapılı, zayıf, dalgın, üzgün duruşlu bir kız getirmesinin üzerinden 4 yıl geçmiş. O zamandan beri köprülerin altından çok su akmıştı elbette. Bu kız üzerine pek az şey biliniyordu kentimizde. Sonraları da pek bir şey öğrenilemedi. Hatta Agrafena Aleksandrovna 4 yıl içinde güzeller güzeli bir genç kız olup herkesin ilgisini üzerine çekmeye başlayınca da geçmişi üzerine ayrıntılı bilgi edinilemedi. 17 yaşındayken birisinin bir subayın genç kızı ifade edip sonra da terk ettiği üzerine bir takım söylentiler vardı. Subay kaçıp başka bir ilde evlenmiş, Grushenka da alnında kara leke ile sefalet içinde kalmış. İhtiyar Grushenka'yı sefaletin içinden çekip çıkardığı halde kızın iyi bir aileden olduğu söyleniyordu. Bir papaz yardımcısının mı ne kızıymış? Bu duygulu, sinik, zavallı yetim kız 4 yılda al yanaklı, balık etinde bir Rus dilberi, gözü pek, mağrur, kibirli, paranın değerini bilen, eli sıkı, ihtiyatlı, haklı ya da haksız, söylenenlere bakılırsa kendine bir servet yapmış bir kadın olup çıkmıştı. Yalnız bir şeyi kesinlikle biliyordu herkes, Grushenka'nın yanına yaklaşmanın güç olduğunu, kızın bu 4 yılda koruyucusu ihtiyardan başka hiç kimseye yakınlık göstermediğini. Bunun böyle olduğundan hiç kimsenin kuşkusu yoktu. Çünkü özellikle son 2 yılda ona sokulmaya çalışanlar çok olmuş, tümünün umutları da boşa çıkmıştı. Hatta bu çapkınlardan bazıları, kişiliği güçlü genç bayanın alaylı direnişi karşısında küçük düşerek, süklüm püklüm geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Genç bayanın özellikle son 1 yıldır kendini para işlerine verdiği, bu alanda pek başarı sağladığı, öyle ki sonunda ona Yahudi karı adının takıldığı da biliniyordu. Tefecilikle falan ilgisi yoktu. Ama söz gelimi bir ara Fyodor Pavlovich Karamazov'la birlikte pek düşük fiyatla senet kırarak hayli para kazandığını herkes biliyordu. Şiş bacaklarını son bir yıldır artık hiç kullanamayan hasta Samsonov, yetişkin oğullarına etmediği eziyeti bırakmayan bu huysuz gaddar, 100 binlik dul ihtiyar, ilk başta biraz ezdiği, pek öyle yüz vermediği, o zamanlar boş boğazların dediği gibi perhiz ettirdiği genç kızın buyruğundaydı şimdi. Grushenka, ihtiyarı ona olan sonsuz bağlılığına iyice inandırarak sıkı göz hapsinden de kurtarmıştı kendini. Şimdi çoktan ölmüş olan bu büyük iş adamının da pek ilgi çekici bir yaratılışı vardı. Son derece cimri, inatçıydı. Gerçi onsuz yaşayamayacak kadar düşkündü Grushenka'ya. Son 2 yıl bunun böyle olduğu kesinlikle biliniyordu. Ama gene de toplu para vermiyordu eline. Genç kız onu hepten bırakacağını söylese bile tınmazdı. Ne var ki bir gün çıkarıp 8.000 ruble verdi ona. Herkes şaşırmıştı. Açık göz bir kadınsın dedi. Bildiğin gibi kullan. Yalnız şunu unutma. Ben ölünceye dek yıllık masraflarından başka para alamayacaksın. Vasiyetnamemle de para bırakmayacağım sana. Söylediği gibi de yaptı. Varını yoğunu ömrünce hizmetçileriyle bir tuttuğu oğullarına, gelinlerine, torunlarına bıraktı. Vasiyetnamesinde Grushenka'nın adı bile geçmiyordu. Bütün bunlar sonra öğrenildi. Parasını bildiği gibi kullanmasını öğütledikten sonra iş göstererek hayli de yardım etti Grushenka'ya. Bir iş yüzünden Grushenka ile ilişki kuran Fyodor Pavlovich Karamazov sonunda nasıl olduğunu kendi de anlayamadan ona çılgın gibi tutulunca o sıralar bir ayağı çukurda olan Samsonov buna pek gülmüştü. Grushenka'nın ta baştan beri ihtiyarına karşı içten olması pek ilgi çekici bir durumdur. Dünyada içten konuştuğu, her şeyi olduğu gibi anlattığı tek insan Samsonov'tu galiba. Son zamanlarda Dmitri Fyodorovich de Grushenka'ya tutulunca gülmeyi kesmişti ihtiyar. Bir gün sert bir tavırla ciddi olarak şöyle bile söyledi Grushenka'ya. Baba oğuldan birisini seçeceksen ihtiyarı seç. Ama herifin nikah kıymasını önceden de senin adına bankaya biraz para yatırmasını sağla. Yüzbaşıyı boş ver, ondan hayır yok sana. Ölümünün yakın olduğunu sezinleyen, gerçekten de 5 ay sonra öldü. İhtiyar şehvet düşkününün Grushenka'ya öğüdü buydu işte. Şunu da söyleyeyim ki, gerçi kentte çok kimse Grushenka yüzünden baba oğul Karamazovlar arasındaki çirkin rekabetten haberdardı ya, onun her ikisiyle ilişkisinin iç yüzünü bilen pek yoktu. Grushenka'nın 2 hizmetçisi bile, İleride anlatacağım felaketten sonra mahkemede tanık olarak ifade verdiklerinde Agrafena Aleksandrovna'nın Dmitri Fyodorovich'i sırf korktuğu için öldürürüm seni diye gözdağı veriyormuş çünkü evine kabul ettiğini söylediler. 2 hizmetçisi vardı Grushenka'nın. Biri ailesinden ona kalan hastalıklı, kulakları sağır denecek kadar az işiten yaşlı aşçı kadındı. Öteki de Grushenka'nın oda hizmetçiliğini yapan, aşçı kadının genç, civelek, 20'sinde bir kız olan torunu.